Ayrım 13, Yazılamayanlar, Sabahattin Önkibar, sayfa 185. Murat Yalçıntaş olayı. Bu olana şaşırmayın. Ali Koç'a takınılan bu tutum ne ilktir ne de kişiseldir. Hedef alınan Ali Bey'in şahsı değil, onun siyasi potansiyel ihtimali nedir ki daha önce örnekleri görüldü. Mesela Murat Yalçıntaş olayı. Vefatına kadar yakın dostum olan Profesör Nevzat Yalçıntaş Hoca'nın oğlu olan Murat Yalçıntaş, AKP iktidarının ilk yıllarında İstanbul Ticaret Odası Başkanı olması ile dikkat çekti ve Erdoğan'a karşı alternatif lider adayı olarak öne çıktı. 3 Nisan bilip milliyetçi muhafazakar camiada itibar sahibi olan Murat Yalçıntaş, sivrilip ilave olarak AKP karşıtı merkez sağ cenahta bazı siyasi temaslar yapınca kendini hapiste buldu. Hapse girme gerekçesi çok tuhaftı. Başkanı olduğu İTO adına rüşvetle suçlanıyordu. Doğru mu, yanlış mı, suçlu mu, suçsuz mu hala bilmiyorum. Ama bir insan kendisi için değil, İstanbul Ticaret Odası para kazansın diye kendini rüşvet çarkına sokar mı, sokmaz mı? Siz karar verin. Şunu da belirtelim. Söz konusu suç mahalli İstanbul iken yargılama Ankara'da yapıldı. Sonuç şu oldu. Murat Yalçıntaş hapse girince itibarı kayboldu ve bir anda tasfiye oldu. O gün bugün yaşıyor mu, ölümü belli değil. Baba Nevzat Hoca ise son nefesine kadar oğlunun suçsuzluğuna aykırıp komplo diye bağırdı. Cem Uzan olayının perde arkası. Bir başka örnek Cem Uzan'dır. Bir dönem Star grubunun Ankara temsilcisi olmam itibarıyla patronum olan Cem Uzan yine siyasi sahiplerle tasfiye oldu. Kurduğu genç partiyi 1,5 ayda tek başına milyonlarca oya, yani %7'nin üstüne taşıyarak geleceğe göz kırpınca önü kesildi. Cem Uzan yaptığı seçim sürprizine paralel olarak seçim sonrası kısa zaman içinde tırmanışa geçti ve Çiller ile Mesut Yılmaz'ın boşluğunu doldurur bir konuma erişti. Anketlere göre birkaç ayda %20'yi geçti. Gençliği, enerjisi, inatçılığı ve cesaretiyle hızla merkez sağın liderliğine yürürken iktidar tarafından yolu kesildi. Koç ve Sabancılardan sonra ülkenin en zengin ailesi olarak görülen Uzanlar iktidarın hışmına uğradı. Çukurova Elektrik'ten Telsim'e, 20 civarı çimento fabrikasından bankalarına kadar bugün onlarca milyar dolar edecek varlıklarına el konuldu. Gerekçe Uzanların bankalarının içini boşaltmasıydı. Gerçekten boşalttılar mı, boşaltmadılar mı hala bilmiyorum. Yargının hükmüne elbette boyun eğeceğiz. Ancak çok iyi bildiğim bir şey var. Uzan ailesinin tasfiyesinde ABD başrol oynadı. Bilgilerim de söylüyorum. ABD imha operasyonunun merkezindeydi. Yeni kurulan AKP iktidarını böyle bir operasyona onlar teşvik etti. Nereden mi biliyorum? O süreçte Star grubunun Ankara temsilcisi olduğumu yukarıda belirttim. Oradan biliyorum. ABD'nin Cem Uzan ile ailesinin tasfiyesinde biri aleni, diğeri örtülü iki gerekçesi vardı. Uzan ABD şirketi kavgası. Aleni husus şuydu. Cem Uzan'ın ABD'nin Motorola şirketiyle yaşadığı sorunlar. Motorola ile Uzanların arasındaki anlaşmazlık şuydu. Cem Uzan cep telefonu şirketi Telsim için Ulaştırma Bakanlığından lisans alınca hemen altyapı çalışmalarına başladı. Bunun için ABD'li Motorola şirketi ile anlaştı. ABD'li şirket Telsim'in altyapısını kurarak yurt içi ve yurt dışı iletişim olanağını sağlayacaktı. Yapılan anlaşmanın bir hükmü şuydu: Türkiye'de meydana gelebilecek olağan dışı ekonomik kriz veya dalgalanma halinde taraflar yeniden masaya oturacak ve anlaşmayı revize edecek. Eğer anlaşma olmazsa İsviçre mahkemeleri yetkili olacak. Derken 2001'de Türkiye'de 2001 krizi patladı. Cem Uzan bu kriz ile doların iki katına çıkmasından ötürü anlaşma maddesi gereği Motorola'yı görüşmeye davet etti. Motorola masaya oturmayı ve anlaşmayı revize etmeye yanaşmadı. Amacı ekonomik kriz ile zora düşen Telsim'i bu şekilde ele geçirmekti. Bunun üzerine Cem Uzan rest çekti ve buyurun İsviçre yargısına dedi. ABD'li şirket tarafsız İsviçre yargısına hayır dedi. Bunun yerine Beyaz Saray'ı devreye soktu. Beyaz Saray'da Ecevit'e uzan şikayeti. Yıl 2001. Star gazetesi Ankara temsilcisi olarak dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in ABD gezisini izlemek için Washington'dayım. Başbakan Ecevit, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney ve ABD Ticaret Bakanı ile bir araya geliyor. Cheney iki ülke arasındaki ilişkilere geçmeden önce Motorola konusunu açıyor. Sayın Başbakan, Motorola konusunu çözün. ABD'ye uçuş esnasında uçakta Ecevit'i konu ile alakalı ayrıntılı olarak bilgilendirdiğimden Ecevit konuya hakim olarak şu karşılığı veriyor. Mr. Cheney, bu iki şirket arasındaki özel problemdir ve devletleri ilgilendirmez. Aralarında anlaşma var. O anlaşmaya göre sorun çıkarsa İsviçre yargısı yetkili deniliyor. Madem aralarında sıkıntı çıktı, uluslararası bağımsız yargıya gitsinler. Dick Cheney diretiyor. Sayın Başbakan, bu işi siz çözün. Merhum Ecevit ödün vermiyor. Var olan sözleşmeye göre bizim bir şey yapmamız mümkün değil. Türkiye hukuk devleti. Siz hukuku tanımayın mı diyorsunuz bana? Hayır, ben bunu yapamam. Dick Cheney fevkalade bozulur ve bunu belli eder. Ecevit Cheney diyalogunu hemen yarım saat sonrası bana aktaran, o görüşmede Büyükelçiliğimiz adına bulunan Müsteşar Mehmet Ali Bayar'dı. Ecevit hükümeti The End. Anında Cem Uzan'ı aradım ve durumu aktardım. Cem Bey rahattı ve meydan okuyordu. Elimde kapı gibi anlaşma var. Problem halinde İsviçre mahkemesi yetkili deniliyor. Bu elimde mevcutken bir bok yapamazlar. Ecevit iktidarı döneminde gerçekten bir şey yapamadılar. Ancak Kemal Derviş ile Bahçeli sayesinde seçime daha 17 ay varken hükümeti yerle bir edip erken seçimin önüne açtılar. Kuşkusuz hükümet Motorola için yıkılmadı. Asıl sebep aynı seyahatte Ecevit'in Bush'a şöyle demesiydi. Biz Müslüman ve akraba komşumuz Irak'a yapacağınız bir müdahalenin ne içinde oluruz ne de destek veririz. Ecevit o lafı edince iktidarının sonuna start verdi. Bu görüşme ve diyalog sonrası Washington'dan yazdığım köşe yazımın başlığı şuydu. Ecevit hükümeti The End. Nitekim öyle oldu. Yapılan bir dizi operasyonda önce DSP parçalandı, peşi sıra koalisyon bitirilip erken seçime gidildi. AKP'yi ABD kurdurdu. Seçim sonrası AKP'nin geleceği anketlerle belliydi. O kadar ki Tayyip Erdoğan dünyada başka örneği yok, hiçbir sıfatı olmaksızın Beyaz Saray'da ağırlandı. AKP'nin kuruluş sürecinde bizzat ABD Ankara Büyükelçiliği'nin açıktan destek faaliyeti yaptığı belgelidir. İşte onlardan biri. ANAP ve DYP'de bakanlıklar yapan ülkücü kökenli Namık Kemal Zeybek'ten ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı bir gün randevu ister ve şunu söyler. Sayın Zeybek, sizi yakında kurulacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde görmek isteriz. Zira siz Türkiye'deki sağ cenahın her tarafına mesaj verebilecek iyi bir isimsiniz. Namık Kemal Zeybek bu teklifi düşünmeksizin reddeder ki bu anekdotu ulusal kanalda benim programımda kendi anlattı ve arşivde mevcut. Buradan hareketle AKP'nin kesin bir ABD projesi olduğu net. Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ün AKP'yi kurma sürecinde dünya Yahudilerinin en önemli kurumu olan ADL Başkanı Abraham Foxman ile gizlice buluştuklarını yine bu satırların yazarı Türkiye'ye duyurmuştur ve yalanlanamamıştır. Daha sonra Erdoğan'a Yahudi Cesaret Madalyası veren bu kuruluşun AKP ile hala gizli ilişki içinde olduğu biliniyor. Olmasaydı İsrail'in yaptığı onca densizliğe rağmen Yahudi Cesaret Madalyası iade edilirdi. Uzan ile Genç Parti umut olunca. Buradan hareketle bir ABD projesi olan AKP, ABD ne istediyse yapmıştır. İşte Cem Uzan'ın tasfiyesi bu çerçevede okunmalıdır. Uzan için Ecevit'e istediğini yaptıramayan ABD, AKP'ye yaptırmıştır. Uzan grubu hedefe oturtulup ekonomik operasyona alınmış ve Motorola'nın alacakları faizi ile beraber fazlasıyla anında ödenmiştir. Telsim'in Motorola tarafından alınmasına itiraz edilmemiş, ancak Motorola kendisi bundan vazgeçerek şirketin partneri olan İngiliz Vodafone tarafından alınmasına olur vermiştir. İktidar hayır dese böyle bir şey olmayacaktı. ABD'nin Cem Uzan'ın tasfiyesini istemesindeki ikinci gerekçe onun Türkiye'nin siyasi lideri olma ihtimaliydi. Washington Uzan'ı kontrol edilebilir bulmuyordu. Motorola ile sorunlu olması bir başka eksisiydi. Bu itibarla onun siyaseten büyümesine karşıydı. Bu durum AKP'nin işine geldi. Onlar da siyasal İslamcı kökenli bir parti olarak merkez sağda Cem Uzan gibi hem paralı hem enerji dolu bir alternatif olsun istemedi ve ipi çekildi. Hülasa Cem Uzan'ın tasfiyesinde siyasi saiklerin rol oynadığı aşikardır. Kuşkusuz ben Uzan'ın avukatı değilim. Onun pek çok tavrına itirazımı hep yazdım ve söyledim. Lakin bu hadisenin perde arkası budur. Ağır mumcu operasyonu. AKP yapılan bu Cem Uzan operasyonu ile siyasi mühendisliği sahada öğrendi. Potansiyeli olan isimleri yarış dışına bırakmayı sonraki süreçte siyasi metot haline getirdi. Sunduğumuz Murat Yalçıntaş olayı buna örnektir ve o hadise Uzan sonrası yaşanmıştır. Siyasi mühendisliğe bir diğer örnek Mehmet Ağar Erkan Mumcu operasyonudur. 2007 seçim öncesini hatırlayın. DYP ile ANAP ya da DP birleşmek üzereydi ve müthiş bir rüzgar almıştı. Alacağı oy ciddi kamuoyu araştırmalarına göre %20'nin üstüydü ki bunun anlamı AKP'nin iktidardan inmesiydi. AKP anketlerde bu oranı görünce paniğe kapıldı. Hemen bu birlikteliği sabote etmek için harekete geçtiler. Hem Ağar hem Mumcu ablukaya alındı. Bir yanda korkutmalar, diğer yanda vaatler. Mehmet Ağar'a susurluk sopası gösterilirken Erkan Mumcu'ya Nazlı Ilıcak gibilere Bodrum Güvercinlik'te Turizm Bakanı olarak yaptığı şaibeli tahsisler hatırlatıldı. Acayip şeyler oldu. Yukarıda bir satır değindik. Melih Gökçek bile Erkan Mumcu'ya bu ittifakı bozsun diye evinde karargah kurdu. Kanıtlayamayacağım için ayrıntılarını yazmayayım ama çok acayip şeyler oldu. Sonuç, Ağar ile Mumcu beraber pişirdikleri aşı yenmez hale getirdiler. Seçime beraber girmekten vazgeçerek AKP ya da Tayyip'in bir kere daha önünü açtılar. Sonrası şunlar oldu. Hem Ağar hem Erkan Mumcu'nun partileri hüsrana uğradı. İkisi de siyaseti bıraktı. Mehmet Ağar Muğla ili tamamının trafik muayene istasyonlarının sahibi oldu. Son seçimde oğlu AKP'den mebus seçildi. Erkan Mumcu ise ticaret yaptı. Hırsı ve donanımı bilinen Mumcu'nun siyasete neden elveda dediği hala tartışılıyor. Hülasa Mumcu Ağar olayı AKP'nin yaptığı en önemli siyasi operasyondu. Bu siyasi mühendislik ile AKP Türkiye'nin yegane hakimi oldu. Derin devletin adamı olarak sunulan Ağar ile milliyetçi Erkan Mumcu'nun bu tabloyu hazırlamaları çok çok büyük bir ironiydi. Öyle çünkü 2007 seçimleri TSK'ya yapılan operasyonun da miladıydı. Ağar ile Mumcu beraber seçime girselerdi ne FETÖ hükümran olur ne de Ergenekon ile balyoz gibi rezillikler yaşanırdı. Özallar ile Çiller. Erdoğan'ın siyasi mühendislikleri hep devam etti. Bir ara hatırlayalım, Semra ve Ahmet Özal'la bile göründü, zira kendini Özal'ın veliahtı gibi sunuyordu. Keza şimdi Tansu Çiller'i yanında gösterip merkez sağ kulvar benim diyor. Çiller'in iktidarın öncülük ettiği Yeni Kapı mitingine katılıp el sallaması bundan. Peki Tansu Hanım bunu niye mi yapıyor? Onda da susurluk dosyası korkusu var, zira o dönemin başbakanı. İktidar susurluk olayını yargıya taşıyorum dediği an hapse girme ihtimali bile doğar. Olmaz demeyin, olur. Türkiye'de hukuk artık sopa haline getirilmiştir. Dünden bugünden bir olay bahane edilerek başınıza çok şey gelebiliyor. Tansu Hanım muhtemelen bundan korktu. İlaveten eşi ve oğullarının ticari işleri var. Boğaz'a yakın geniş arazilerinin imar durumları var. Belediye ile sorunlu olmak istememiş olabilir. Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gelişen bir diğer siyasi mühendislik Deniz Baykal'ın indirilmesiydi. Baykal lider olarak son döneminde devlet adamı görüntüsüyle sağ seçmenin sempatisini kazanıp bu durum anketlere yansıyınca üstüne gidildi. FETÖ'nün rol aldığı bu operasyon sonrasında Alevi olan ve Atatürk ile sorunlu olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne açıldı. Kılıçdaroğlu ile Tayyip rahatladı. Kılıçdaroğlu tesadüfen değil, bilinçli bir seçimdi ve ardında FETÖ vardı. Onun CHP'ye monte edilmesiyle ana muhalefetin marjinalleşeceği hesaplandı. Zira Kılıçdaroğlu'nun Seyit Rıza gibi konularda HDP çizgisine sıcaklığı biliniyordu. Sonuç ortada, amiyane tabirle 12'den vurdular. Kılıçdaroğlu CHP'yi FETÖ Alevi PKK partisi imajına sokarak AKP'ye her seçimde şampiyonluklar kazandırdı. Bir diğer siyasi mühendislik hesabı FETÖ'nün Muhsin Yazıcıoğlu'nu katletmesine iktidarın kayıtsız kalmasıydı. FETÖ Yazıcıoğlu'nu son süreçte tehdit edip suikast düzenledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hrant Dink cinayeti sonrası Fethullah Gülen'i arayıp şunları söylediğini gazetedeki köşemde yazmıştım. Bizim Nizam-ı Alem Ocağı'na mensup gençleri pisliklerinize bulaştıramazsınız. Nedir sizin amacınız? Hangi karanlık mahfile hizmet ediyorsunuz? Seçimden sonra bütün foyanızı ortaya dökeceğim. Çekin elinizi gençlerimden ve ülkemden. Bu meydan okuyuştan ürken Fethullah Yazıcıoğlu'nun infaz emrini verdi. Zira Muhsin Bey inançlı kesimde itibarı yüksek isimdi. Fethullah öldürttü, iktidar seyretti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ tarafından katli artık tartışılmıyor. Darbe sonrası yargılama bile başlatıldı. İktidarın burada sorumluluğu şudur. O sırada ve akabinde bu suikasta var olan soruların hiçbirinin üstüne ciddiyetle gidilmedi. Gitseydi suikast aydınlanırdı. Bu olay çerçevesinde dönemin Kayseri Emniyet Müdürü'nün başına getirilenler ortada. O dönem yoldaş oldukları FETÖ ile karşı karşıya gelmek istemedi. İlaveten Yazıcıoğlu'nun bu şekilde siyasi arenadan çekilmesini siyasi avantaj olarak gördü. Muhsin Yazıcıoğlu AKP'nin çekindiği bir rakipti. Zira muhafazakar tabanda sözü dinleniyordu. Öyle olduğu içindir ki AKP kuruluşu esnasında Tayyip Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu ısrarla partisine davet etti. Kendisiyle ekibine bakanlıklar vaat etti. Bunlar tevatür değil. 1978'den beri tanıdığım Muhsin Bey'den dinlediklerimdir ve daha önce gazetedeki köşemde yazdıklarımdır. Muhsin Yazıcıoğlu Erdoğan'ın bu ısrarlı davetine hayır dedi. Gerekçesi şuydu, AKP, ABD-İsrail projesidir. Tam bu noktada kahredici şu fotoğrafı dikkatinize ve vicdanınıza sunuyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nun bu şekilde katli bütün BBP'liler tarafından bilinirken, şimdinin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici AKP ile kol kola girdi. Bu ne anlama geliyor ve perde arkasında neler var? Bunu Büyük Birlik Partisi'ndeki ülkücüler değerlendirsin. Tayyip'in en büyük operasyonu Bahçeli. Gelelim Tayyip Erdoğan'ın en büyük siyasi mühendisliği olan MHP ve Bahçeli operasyonlarına. MHP bugün mübalağasız iktidarın stepnesi ki bu kanaati Türkiye'de onlarca milyon insan paylaşıyor. Peki ne oldu da kuzu ile kurt sarmaş dolaş? Bunlar değil miydi birbirine en ağır ifadelerle saldıran? Bunlar değil miydi karşılıklı ağır hakaretler savuran? Önce Tayyip Erdoğan'ın ülkücüler ve Bahçeli ile alakalı olarak söylediklerini kısaca hatırlatalım. Bunlar yani ülkücüler kandan beslenirler. Bunlar yani ülkücüler Fatiha okumayı bilmez. Bunlar yani ülkücüler it kopuk serseri takımı. Bunlar yani ülkücüler ırkçılık, kavmiyetçilik, kabilecilik yapıp şeytani anlayışa hizmet ettiler. Kimse karşımıza Türklük ile çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına alıyoruz. Bahçeli acınacak haldedir. Bu adam siyasette hiçbir başarı gösteremedi. MHP'yi küçülttü, hemen emekli olmalı. MHP'nin başındaki adam aile, çoluk çocuk nedir bilmez. 13. ayrımın sonu. Sayfa 197.